أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda anneler Gülistan'ının Hazreti Reyhane annemiz Gülistan'ı 10. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Reyhane annemizi tanımaya, tanıtmaya çalıştığımız bu program bundan sonra bir annemiz ile anneler kısmı sona erip başka bir program inşallah başlayacak. Şu ana kadar gördüğümüz yerlerden itibaren her zamanki gibi özet yapmayarak devam edelim efendim. Hazreti Reyhane annemiz yaşanan çokça hadise karşısında sürekli kendini yeniliyor, her geçen gün bir başka muhabbetle doluyordu. Ben istiyorum bu cümleyi şöyle koca koca harflerle yazayım. Kendi evimin girişine, odanın girişine, ne bileyim mutfağın girişine, her tarafa, salonun girişine, içeriye yazayım. Niye? Tekrarlıyorum. Yaşanan çokça hadise karşısında sürekli kendini yeniliyor, her geçen gün bir başka muhabbetle doluyordu. Niye tekrarladım? Biz dünyada yaşıyoruz. Hedefimiz Allah'ın rızasını kazanmak. Aslında bu bizim görevimiz. Asıl hayat ahiret hayat. Buraya geçici olarak geldik. Dolayısıyla dünyada çokça problemler olur, sıkıntılar olur. O problemler, o sıkıntılar bizi birilerinin dediği gibi bunalıma sürüklemeyecek, streslere düşürmeyecek. Niye insanlar bunalıma sürükleniyor, streslere düşüyor? Elimizden geleni yapacağız. Bunun karşısında başımıza gelenlere sabredeceğiz. Kaderde ne varsa tecelli o yönde olur. Dolayısıyla kadere böyle sağlam bir şekilde iman edenin bunalımı olmaz, stresi olmaz. O yüzden bu ifadeyi tekrarladım. Olumlu şeyler yaşarız, muhabbetimiz artar, kalbi kıvamımız daha güçlenir ve mutlu oluruz. Olumsuz şeylerle karşılaşır, onları yaşarız. Bunlara karşı duruşumuz kişiliğimize göredir. Sabreder, efendim bir şekilde ondan kurtulmak için gayret gösteririz ama ister istemez dünya dünyalığını yapacak ve bazı sıkıntıları çekeceğiz. Onlara da sabreder, Allah'ın takdirine rıza gösterirsek isyan, stres olmaz. Tabii bunları buradan mikrofonlardan söylemek kolay, oradan dinlemek de kolay. Ama bütün mesele bunu yaşamak. Şimdi Tebük gazvesi seferi, oradayız şu anda, yani sonlara geliyoruz. Reyhane annemizin Tebük gazvesinde yok mu? Ancak Tebük gazvesi seferi öncesinde ve sonrasında Medine'de görüp şahit olduğu şeyler hayatına çok farklı yenilikler katıyor Reyhane annemiz. Tebük gazvesi çok zor bir zamanda başarılan zorlu sefer ile büyük bir zafer olduğu gibi tarih sayfalarına da altın harflerle geçti. Ancak bu büyük destanın uzantıları devam ediyor. Öyle anlaşılıyor ki bu destan kıyamete kadar devam edecek. nasipli gönüller her defasında bir başka nasiple nasiplenecekler. Yani bundan gereken dersleri çıkaracak, ona göre kendilerine çeki düzen verecekler. Sefer öncesi, sefer esnası, sefer dönüşü ve daha sonrası gibi dört aşamalı büyük yankı kesintisiz devam ediyordu. Ayet olsun, hadis olsun, şahıs ya da olay olsun, her ne olursa olsun çok şeyi bünyesinde buluşturan bu büyük sefer bütün herkesin dilindeydi. Her geçen gün yeni sahneler anlatılıyor, her gün bir başka güzel tablo paylaşılıyordu. Tabi şimdi hatırlayın, daha önce de bunu söylemiştim. Hazreti Hüseyin Efendimiz'den, Hazreti Enes bin Malik'ten, Hazreti Abdullah bin Abbas'tan, bunlar başta olmak üzere birçok kişiden gelen rivayetlere göre Peygamberimiz Aleyhisselam yaşanan hadiseleri, daha önce yaşananları, o anda yaşananları hem kendisi anlatır hem de bunları anlatacak görev verdiği sahabiler var. Dolayısıyla tabir yerinde ise Tebük seferinden dönüşünden sonra Tebük dersleri yapıldı. İşte bu İslam tarihinde atlanan en önemli kısımdır. Yani gidenler, çünkü bir ay gidiş, bir ay geliş, neredeyse bire yakın orada kalış, yuvarlak 3 ay süren bir seferdir bu. Ve en uzun sefer, bu Tebük seferi, en uzun sefer. Dolayısıyla çok şey yaşanmış, çok ayet-i kerime, çok sure-i şerife gelmiş. Orada Resulullah Aleyhisselam'a yollarda bazı münafıklar suikastlar düzenlemişler. İşte çok zorluklar esnasında ashabın birbirlerine olan efendim destekleri, ikramları, yani ne yandan bakılırsa bakılsın çok büyük bir hadise. Dolayısıyla bunlar sürekli anlatılarak, yani yaşamakta oldukları günün nelerden sonra yaşanır hale geldiğini bilirse insanlar, o nispette de o günün kıymetini bilirler. Hani bazen işte halk arasında duyarsınız, ya gençler hiçbir şeyin kıymetini bilmiyor diye sürekli gençler suçlanır. Ancak yani bu hale nasıl geldik, nasıl gelindi, yani şu anda böyle bir durum yaşıyorsak neye borçluyuz? Bunlar bilinmediği zaman bilinmeyen bir şeyin değeri olmaz. Küçük çocuğun eline böyle misket gibi, mile gibi, yani bir elmas parçası elmas verseniz onu misket diye mile diye oynar çocuk. Oysa elindeki bir servettir. Tanımaz, bilmez. Aynen tarih de böyledir. Yaşanan hadiseler o anda yaşamakta olanlara aktarılacak. Onlar da ekleme çıkarma yapmadan gelecek nesle aktaracaklar. Zaten tarih böyle oluştu. Şu anda ben size bunları anlatıyorsam kaynaklardan derlediğim böyle aktarım ile oluşan eserlerin verisidir bu. Dolayısıyla bakın bu anlatım da, yani en son mesela yine anlatım devam ediyor ama yani yuvarlak iki aya yakın kesintisiz anlatım sürüyor. Vereceğim örnekte 50 günlük bir hadise var. Resulullah Aleyhisselam kumandasındaki sahabi ordusu, diğer adıyla zorluk ordusu, zorluk seferinden döndüğünden bu yana 50 gün geçmiş. Bu süre içinde Medine'de yaşanan o kadar güzel ve anlamlı olaylar vardı ki koca bir kitapta bile anlatılma yetmez. Benim konum efendim sadece Reyhane annemiz olduğundan ben bu Tebük meselesine ayrıntıya hiç girmiyorum. Sefere de hiç girmiyorum. Ama sefer sonrasında yaşananları bilmemiz lazım. Bütün bunları görüyor Hazreti Reyhane annemiz. Yani onlar da kadınlar grubu içerisinde işte anlatıyorlar neler yaşandı, ne oldu, ne gitti. Tüm ayrıntıları orada görüyor. Normalde içimden geçiyor ki en azından birkaç tablo versem ama yani genelde ben ya hangi annemizi sizinle paylaşıyorsam ya o annemiz o olayın içindedir paylaşıyorum ya da onun bir rivayeti var paylaşıyorum. Yoksa öbür türlü hangi annemizi ele alırsak alalım İslam'ın tamamını anlatmak durumunda kalırız ki buna programlar yetmez tabi. Sabah namazını kıldıran Resulullah Aleyhisselam sevgili ashabına dönüp o büyük müjdeyi verdi. Nedir müjde? Ka'b bin Malik ve arkadaşlarının tevbesinin kabul olunduğu hakkında bu gece bana vahiy nazil oldu. Resulullah böyle buyurdu. Allahu Ekber, Elhamdülillah. Millet sevindi. Ka'b bin Malik ve arkadaşlarının tevbesinin kabul olunduğu hakkında bu gece bana vahiy nazil oldu. Şimdi tabi burada ister istemez hadisi bilmeyenler için kısa bir açıklama yapmamız gerekecek. Nedir bu? Hazreti Ka'b, Hazreti Mürre, Hazreti Hilal, ayrıntıya girmiyorum, Tebük seferine hazırlık esnasında biraz ihmalkar davrandılar. Yani Hazreti Ka'b bin Malik diyor ki, yani en imkanlarım çok olduğu zamandı. Ben pratik bir adamım, bineğim de çok güçlüdür. Hazırlık yaparım dedim, yarın yaparım, öbür gün yaparım, canım yaparız, ederim dedim. Ben böyle ihmal ettikçe, geriye attıkça diğerleri hazırlık yaptılar, yola çıktılar. Ben dedim benim atım sağlamdır, devem sağlamdır, hangisini kullanırsam yetişirim orduya dedim. Ancak yarın çıkarım, öbür gün çıkarım derken ordu gitti. Şimdi bu hadiseyi anlatan ana kaynaklar usulünce anlatmakla beraber o kaynaklardan istifade ile insanlara paylaşırken çok büyük hatalar yapıyorlar. Şimdi nedir bu? İşte Ka'b ve arkadaşları Tebük seferine katılmadılar. Katılmayınca da onlar hakkında müeyyide uygulandı. Resulullah Aleyhisselam gidin dedi. Allah hakkınıza hükmünü indirinceye kadar bekleyin dedi onlara. Onlar da üzüntüyle ayrıldılar. Efendim 50 gün süren gözyaşı, tövbe, istiğfar onlara hiç girmedim. Çok hani normalde ben bu radyodan yıllar önce sırf bu hadise için Hazreti Ka'b bin Malik'i özel olarak anlattığımdan dolayı şimdi o ayrıntıya girmiyorum. Kaldı ki o ayrıntıyla ilgili Reyhani annemizin bir tablosu yoktur. Sadece okuyacağım ayeti kerime doğru anlaşılsın diye bu izahatı yapmak durumunda kaldım kıymetli dinleyenlerim. Bu üç tane sahabe 50 gün boyunca gerçekten büyük bir pişmanlıkla ağladılar, sızladılar. Nihayetinde ayet-i kerimeler geldi. Resulullah Aleyhisselam nazil olan ayet-i kerimeleri sevgili ashabına okuyup tebliğ edince mescit bir anda coşkulu tekbir sesleriyle inledi. Hocam merak ettik hangi ayetler geldi? Tevbe suresinin 117, 118, 119. ayetler. Bunların hepsinin yani nasıl pişman olunur, nasıl tevbe edilir, sonra ne yapılır bunları görmenin açık ve net ifadeleridir. Ancak biz Reyhane annemizi derinden sarsan ve çok da etkileyen ve aynı zamanda dilinden düşürmediği 119. ayet-i kerime sizlerle paylaşacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe ve kûnû ma'assâdiqîn. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Yani ittika ederek takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Dost doğru insanlarla beraber olun. Resulullah Aleyhisselam Tevbe suresinin 117, 118, 119. ayetini okuyunca ki bu 119. ayeti kerimedir. Mescitte Allahu Ekber diye tekbir sesleri dalga dalga yayıldı. Bir yandan da kardeşlerimizi müjdeleyelim mi artık ya Resulallah diye sordular. aleyhisselam da müjdeleyiniz buyurdu. Tekbir sesleri dalga dalga yayılırken mescidin ardından müjdeciler hemen harekete geçtiler. Hazreti Kâb ve arkadaşlarına bu büyük müjdeyi ulaştırmak için kimi atına sıçradığı gibi dört nala sürüyor, kimi tepelere çıkıp olanca sesiyle müjde diye haykırıyordu. Böyle bir coşku yaşanıyor. Reyhane annemiz Tebük gazvesi dolayısıyla nazil olan ayeti kerimeleri bizzat Resulullah Aleyhisselam'dan duyup öğrenince zihin ve gönül dünyasında bu sefer çok daha başka ufuklar açıldı. Şimdi bu ufukları beraber görelim. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Hazreti Kâb bin Malik, Hazreti Murare bin Er-Rabi, Hazreti Hilal bin Ümeyye Resulullah Aleyhisselam ile beraber bütün seferlere katılmışlardı. Ama küçük ihmalleri yüzünden Tebük seferine katılamayınca Resulullah Aleyhisselam onlara gönül koymuştu. Sefere katılmak için hiçbir mazeretleri olmadığı halde haklı olarak kırılmış ve sefer dönüşü bazı müeyyideler uygulamıştı Resulullah Aleyhisselam. Tam 50 gün süren bu müeyyideler karşısında Hazreti Kâb ve arkadaşları büyük bir pişmanlık ile tevbe istiğfar etmişler. Bunca zaman dışarı bile çıkamamışlardı. Ancak gelen vahiy onların tevbesinin kabul edildiğine ilişkin Medine bayramı yaşadı. Şimdi konum Hazreti Kâb veyahut da Tebük olmadığından biz gene dönüyoruz Reyhane annemize. Şimdi bir yandan vahyin verdiği o manevi havayı yudumlayan Reyhane annemiz bir yandan da ashabın coşkusuna şahit oluyordu. Ama bu yeni gelen vahyin arasında sadıklarla beraber olun emri onu bir başka aleme götürüyor. İşte benim anlatırken de zorlandığım budur kıymetli dinleyenlerim. Yani kaynaklardan bilgileri derlersiniz. Pek kolay değil ama yani işi seven için de zor değil. Araştırırsınız, bir araya getirirsiniz, notlarınızı alırsınız. Böyle güzel bir radyo ortamında sohbetinizi yaparsınız. Ya da kitap olarak yazarsınız ki ben bunu aynı zamanda kitap olarak yazıyorum. Siz de biliyorsunuz ki anlattığım her annemizi ardından kitap olarak yayınlıyorum. Elhamdülillah. Ancak bir annemizin bir hareketini, gelen bir ayeti kerimeyi, Resulullah'ın bir buyruğunu, böyle bir şey dinlediğimizde, duyduğumuzda bizi bir başka aleme götürüyor mu sorusunu hem ben kendime soruyorum hem siz kendinize sorun lütfen. Buradaki asıl mesele bu. Şimdi Reyhane annemiz yani doğup büyümesi, ilk evliliği ve daha birçok şeyi Yahudi olarak yaşamıştı. İslam ile şereflenip Müslüman olmasının yanında bir de Resulullah Aleyhisselam ile evlenince yepyeni bir hayata adım atmıştı. Şimdi nazil olan bu vahiy ışığında sadıklarla beraberlik sırrı onu da sadıka bir hanım yapıyordu. Sadıklarla beraberlik sırrı onu sadıka bir hanım yapıyordu. Hocam biraz açar mısınız der gibisiniz sanki. Ben de böyle kapalı geçtiğinin farkındayım. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, sadıklarla beraberlik ne demek diye tefsirlerimiz çok güzel anlatıyor. Konum tefsir değil. Ama sadıklarla beraberlik bir tavsiye değildir. Cenab-ı Hakk'ın açık ve net emridir. Nasıl peki sadıklarla beraber olunur? İman beraberliği, amel beraberliği, ahlak ve adab beraberliği, davranış beraberliği, alın çokça beraberlikler olduğu gibi. Bu beraberlikleri masaya yatırarak günümüzde nasıl değerlendiririz ona bakacağız biz şimdi. Bu üç tane sahabe her bakımdan Resulullah Aleyhisselam ile beraberlerdi. Ama Tebük seferi esnasında bir defacık onunla mekan beraberliğine erişemediler, uzak kaldılar. Yani aynı seferde bulunamadılar. Mekan beraberliği, iman beraberliği var, ahlak beraberliği var, edep beraberliği var, ibadet beraberliği var, kıyafet beraberliği var, var. Çokça beraberlikleri var ama o seferde sadece mekan beraberliği, aynı seferde olamama beraberliği sebebiyle Resulullah Aleyhisselam onlara gönül koymuş, gidin demiş, hakkınızda ilahi emir gelinceye kadar bekleyin diye. Onlar da çok ciddi bir çile harmanına girmişlerdi. Şimdi biz bu asırda yaşıyoruz. Şu kadar asır geçmiş. Hazreti Peygamber ile onun ashabı ile ki kaç yıldır annelerimizi görüyoruz. Hangi yönden beraberliğimiz var? Biz buna bakacağız. İşte Reyhane anne bunu yapıyor. Yani daha önce Yahudi doğdu. Yahudi büyüdü. Evlendi Yahudi. Sonra işte kavmi hep her zaman hile, dalavere bir şeyler yaptı. Bunları gördü. Allah ona İslam'ı nasip etti. Ondan sonra anladı ki asıl beraberlik kalbi beraberliktir. Kalbi beraber olmayanın bedeni beraberliğinden bir lezzet olmaz. Kalbi beraber olmayanın mekan beraberliğinden bir lezzet olmaz. Yan yana oturursunuz, karşı karşıya oturursunuz ama kalbi beraberliğiniz olmadığı için bir tat alamazsınız. Ama kalbi beraberlik varsa uzakta bile olsa sevdiğiniz o beraberliği hissedersiniz, hissederiz, hissediyoruz. Hazreti Peygamber Medine'de yatıyor, değil mi efendim? Yani şimdi böyle Resulullah Aleyhisselam derken bir muhabbet oluşuyor bizde. Efendim namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz, elimizden geldiği kadar İslam'ın esaslara göre yaşamaya çalışıyoruz. Böyle bir beraberlik içindeyiz. O yüzden iman beraberliği, amel beraberliği, ahlak ve edep beraberliği, davranış beraberliği gibi çokça beraberlikleri olduğu halde bir defaya mahsus olmak üzere onunla aynı yerde olamama, yani mekan beraberliğini kaybedince bu zatların şahsında bütün Müslümanlar için Yüce Allah açıkça sadıklarla beraber olun diye emredip uyarıyordu. İşte bu uyarıyı Rabbim bana diyor diye alan Reyhane annemiz, bu uyarıyı Rabbim bana buyuruyor, bana diyor diye alan Reyhane annemiz bu vahiyle sadıklarla beraber olmaya çalışarak sadıka yoluna giriyor. İşte burayı iyi anlamamız lazım. Yani mümkün mertebe Aleyhisselam'ın tebligatına, yaşayışına, diğer annelerimizin yani kumalarının durumlarına bakıyor. Daha önceki derslerimizde yaptığı ufak tefek hatalar sebebiyle Safiye annemizin yardımcı olduğunu görmüştük. Bu da şimdi artık yetişti, bir şeyler gördü. Anladı ki yani İslami eğitim süreklilik istiyor. Bunun yaşı yok, cinsiyeti yok, ırkı yok, milliyeti yok. İman meselesi, aşk meselesi, muhabbet meselesi. Aşkı muhabbeti olan sevdiğine yönelir. Onunla farklı farklı ruh alemiyle bir beraberlik yaşamaya çalışır. Sevgiliyle beraberlik bambaşka bir beraberliktir. Belki de beraberliklerin en güzeli, en tatlısı, en anlamlısıdır. Yüce Allah hepimize böyle güzel beraberlikler nasip etsin diye dua ediyoruz kıymetli dinleyenler. Evet efendim, Hazreti Reyhane annemiz her geçen gün daha bir yetişme gayretiyle sürekli bir şeyler öğrenme çabasındaydı. Bu arada çokça hadiseler de yaşandığı gibi sürekli yeni hadiseler yaşanıp duruyordu. Bu yani böyle İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani bir şey yaşıyoruz, bitti elhamdülillah. Dünyada yaşıyoruz, başka bir şey gelecek başımıza. O yüzden her yaşanan hadise bize yeni bir şeyi öğretiyor. Her gün yeni şeylerin yaşanmasıyla Reyhane annemiz için de her gün yeni eğitim öğretim yıllarıyla hicretin 10. yılına girilmişti artık. Hicretin 10. yılı. Bugünlere kadar sadece Medine'de değil, bütün Hicaz bölgesinde çok şey değişmişti. Mekke'de fethedilmişti. Hazreti Reyhane annemizin Mekke fethiyle ilgili herhangi bir rivayeti olmadığı için oraya hiç girmedim ben. Hicaz bölgesinde de sınırlı kalmayan bu değişim uzak devletlere kadar uzanmış, krallara gönderilen İslam'a davet mektupları vasıtasıyla İslam daveti bütün dünyaya ilan edilmişti. İslam'ın o engin rahmet deryasına dalıp vahiy ile aydınlananlar olduğu gibi sürekli karşı çıkıp karanlıkta kalmayı tercih edenler de vardı tabii. Kim neye talip oluyorsa o onu elde ediyordu. Unutmayalım. Kim neye talip olursa o onu elde eder. Tabii nasibinde varsa. Kim de neye sırtını çevirirse o da ondan mahrum olur. Sevgili annelerimiz, bütün annelerimiz yani Resulullah hanımları büyük müjdenin müjdesiyle birbirlerini müjdelemeye başladılar. Hocam birdenbire konu değişti, ne oluyor? Büyük müjde, ne olacak? Resulullah ile beraber hacca gideceğiz. Elhamdülillah. Resulullah Aleyhisselam bu müjdeyi verdi. Resulullah ile beraber hacca gideceğiz. Elhamdülillah. Reyhane annemiz bu büyük müjdeyi öğrendiği zaman bir yandan büyük bir ümide, bir yandan da büyük bir endişeye kapıldı. Hocam ümidi anladık da endişe ne? İşte yani sahabi duruşu böyle bir şey işte, bilmiyorum yani. Resulullah Aleyhisselam ile beraber hac ibadetini yapmak ümidiyle bir başka havaya girerken beni de götürecek mi acaba diye ciddi bir endişede yaşıyordum. Şimdi nereden geldiğini biliyor. Mazisini biliyor. Durumunu, konumunu biliyor. Hacca gidecekler. Cariye konumundan geldiğinden dolayı ki siz de etrafta kitaplarda görüyorsunuz. Resulullah'ın hanımları sayılırken Reyhane anne pek sayılmaz. Cariye'den geldiği için. Aynı şekilde bundan sonra göreceğiz. Mariye annemizin de benzeri durumları var. Ama burada böyle bir endişe var. Yani Resulullah Aleyhisselam ile beraber hac ibadetini yapmak ümidiyle bir başka havaya girerken beni de götürecek mi acaba diye ciddi endişe de yaşıyordu. Ne oluyor sana böyle ey Reyhane? Böyle bir ses duyunca dönüp baktı. Hazreti Safiye. Sen miydin ey Safiye? Neden dalıp gitmişsin böyle, ne oldu sana? Bak Safiye anne geldi gene. Resulullah ile beraber hacca gidilecekmiş. Resulullah ile beraber hacca gidilecekmiş. Dikkat edin, miş. Sevinmedin mi buna diye soruyor. Sevinmedin mi? Beni götürüp götürmeyeceğini bilmediğim için ben endişelendim. Ben endişelendim. Merak etme ey Reyhane. Hepimiz beraber gidiyoruz. Deyince heyecanlanıp ben de var mıyım yani? Ben de var mıyım? Hepimiz dedim ya. Allahu Ekber. Reyhane annemiz sürekli yardımcı olan Safiye annemizin bu büyük müjdesi karşısında onu izzet ve ikrama boğdu. Şimdi bir yandan artık Müslüman ve peygamberin hanımı, ezvacı tahirat, umhatul müminin, Ummul Mu'minin diye ismiyle, sıfatıyla. Bütün herkes gidecek hanımlar. Ama diğer taraftan da her ne kadar Rabbim ona bunları lütfettiyse de şöyle geriye doğru baktığında cariyelikten geldiği için acabaları var. Ama Safiye anne ondaki bu acaba endişesini gideriyor. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselam yakın ya da uzak demeden bütün her tarafa bu yıl hacca gideceğini, hac ibadeti için yola çıkacağını, bütün ashabının da kendisiyle beraber gelmesini ilan ettirdi. Dikkat edin, bütün ashabının kendisiyle beraber gelmesini ilan ettirdi. Sahabiler de bu daveti her tarafa ulaştırmak için hemen seferber oldular. Hacca gidecekler, kolay değil. Şimdi ben hep bu kısma geldiğim zaman bazı anlatımlarda bu eksikleri görüyorum. Bazı kitaplarda, hatta bazı büyük yazarlarımızda bile aynı hatalar var. Tek bir sahabi kalmaksızın hepsi beraber Resulullah Aleyhisselam ile hacca gittiler şeklinde yazanlar, ifade edenler var. Bunlar haksız değiller. Ama Resulullah Aleyhisselam bir yere gideceği zaman gitmeden önce yerine vekil bırakır. O da bir kişi değil. Yani işte cemaate namaz kıldıracak, onları yönetecek, bir başlarına başkan tayin ettiği gibi şehrin güvenliğini sağlayacak, birçok şeyi sağlayacak. Bir de şehir büyüdü. Yani nereden bakarsanız bakın en az 10-15 kişiye böyle görev verecek. Ülke yönetecek bunlar. İşte Medine'den Mekke'ye gidiş, yani ben hızlı götüreyim 10 güne gitsinler ki mümkün değil 10 gün. O zamanki yıl yolculuk. 10 günde geri gelsen 20 gün, 10 günde orada kalsın. Nereden bakarsanız bakın bir aydır bu. Ve o yüzden hemen burada yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela bazıları işi anlamayınca Osmanlı padişahları niçin hacı değiller, hiçbiri hacca gitmemiş diye tenkit ederler. Oysa hac ekonomik olarak hac imkanları olan padişahlar bu Şeyhülislamlara, yani alimlere soruyorlar. Ya, hac imkanımız var, sağlığımız yerinde, hacca gitmek istiyoruz. Gidemezsin sultanım diyor. Neden? Payitaht İstanbul. Şimdi İstanbul'dan hacca gitmek, yani nereden bakarsanız bakın 2 aylık bir yol. 2 ay gidiş, 2 ay geliş, 1 ay da orada, 3 ay. Bazı kaynaklar bunu 4 veya 5 ay diyor. Biz en azını söyleyelim, 3 ay. Sultanım diyor, devletin başında 3 ay olmadığınız zaman bir kişinin burnu kanasa kıyamet günü hesabını veremezsiniz diyor. Onlar da halkının başından kopmamak için işte Osmanlı Surre alayları dediğimiz, işte padişahlar kendi el emeğinden kazandıkları hediyelerle, paralarla oraya çokça destek olmuşlardır. Hatta işte Mısır'ı fethedip gelen Yavuz Sultan Selim Han, işte ilk cumada hatip çıkıyor, işte sultanın bu büyük fethini, arkasından da hilafet makamını, halifelik biliyorsunuz Yavuz'la geldi bize. Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinden geldi. Hatip hutbe okurken işte aramızda böyle dua ediyor. Hakimul Harameyn cümlesi kullanıyor konuşurken. Hakimul Harameyn, yani Mekke'ye, Medine'ye hakim bir sultan. Hayır diyor sultan, hayır. Öyle değil. Hadimul Harameyn diyeceksin. Mekke'nin, Medine'nin hizmetçisi. Böyle bir edep var. Hakimul Harameyn değil, Hadimul Harameyn. Şimdi Aleyhisselam ilan ettirdi. Artık insanlar grup grup geliyorlar. Niyetleri şu: benimle beraber gelmek isteyenler, yani Mekke Medine arasındakiler Medine'ye gelsinler değil. Yani Medine'nin diğer tarafında olan şehirlerde yaşayanlar Medine'ye gelsinler, beraber çıkalım diye. Efendim, şimdi insanlar mesajı alınca, ondan önceki yıl Mekke fethi olmuş, sonraki yıl Resulullah'ın talimatıyla Hazreti Ebu Bekir önderliğinde hac ibadeti yapılmış. Ama Resulullah bu sene 10. yılda çıkacak, ilan ettirdi, tüm ashabının gelmesini istedi. Dediğim gibi mazeretliler, bunlar hariç bütün sahabe toplanmaya başladı. Rivayetler farklı farklı geliyor. Bu rivayetlere baktığımız zaman genelde 100 bin, 124 bin şeklinde ifadeler var. İşte Aleyhisselam'ın Arafat'taki vakfesine, vakfe hitabesi, oradaki hitabesine 124 bin civarında sahabe katıldığı rivayeti var. Bazıları 224 bin de diyor. Doğrusunu Allah bilir ama biz yuvarlak olarak 100 binin üzerinde sahabenin olduğunu bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Sahabi çalışan, sahabi anlatan biri olarak söylüyorum. Bu kadar ashab, acaba kaçı hakkında kaynaklarda malumat var? Biyografi kaynaklarımızı taradığımız zaman 11 bin, yani yuvarlak aslında 10 bin ama çok az isim isim geçiyor bazen. 11 bin kadar sahabe isimleri kaynaklarımızda geçiyor. Bunların o son bin dediğimiz sade adları geçiyor. Diğerleri adı, anası babası belki. Yani yuvarlak 10 bin sahabe. Peki hayatı, hayat hikayesi hakkında ne kadar sahabe bulabiliriz ki? Biri Reyhane annemiz. Ha işte benim uzmanlık alanım bu. Bunu gayret gösteriyorum, çalışıyorum yıllardan beri. Böyle hayat hikayelerini bulacağımız, geniş boyutta bulacağımız sahabe sayısı yuvarlak 100 civarında. Genişçe. Yani annesini, babasını, eşini, çocuklarını, torunlarını, böyle 100 kadar sahabe rahat buluruz. Ama 500 kadar sahabe hakkında yani kitaplar yazılacak kadar malumat var elhamdülillah. 1000 sahabe hakkında ise yani yarım yarım bir kitaplar yazılabilir. Ancak bu alanı okuyanlar, yani şu an dinleyenler arasında söyleyeyim. Mesela Reyhane annemiz hakkında açın kitapları. 3-4 satırdan başka bir şey bulamayacaksınız. Kısa kısa bilgiler var. O yüzden farklı farklı kaynaklar, bütün tamamını tarayarak aradığımızda bakın 10 bölüm olacak kadar bir malumat da elde edebiliyoruz. Evet, Hazreti Reyhane annemiz de diğer annelerimizle beraber bu hac kafilesinin içinde. Heyecanı oldukça büyük. Tekrar kendisi bunu ifade ettiği için ben de ifade ediyorum. Uzun bir süre Yahudi olarak gelmiş. Bugüne kadar her şeye Yahudi gözüyle bakmıştı. Yüce Allah Celle Celaluhu ona da İslam'ı nasip edince her şeyiyle beraber bakış açıları da tamamen değişmişti tabii. Şimdi de yeni ufuklar için mukaddes yolculuğa çıkıyordu. Hem de Resulullah Aleyhisselam ile beraber. Bütün annelerimiz develeri üzerinde, her birinin devesi ayrı ayrı, develerin üzerinde Hevdeç adı verilen, ki bunu sık sık söylüyorum. Artık biliyorsunuz ama ben bir kez daha anlatayım. Küçük bir odacık, gölgelik yani. Hevdeç içerisinde yolculuk yapıyorlar. Reyhane annemiz bir yandan yol alırken bir yandan da çok büyük bir heyecan fırtınası yaşıyordu. Kabe'yi ilk defa görecekti çünkü. Bu yüzden sürekli artan bir heyecan ile bir başka havaya giriyordu. Şimdi düşünün, aranızda hacca umreye gideniniz vardır. Tabi bu sahneyi dinleyince şimdi Kabe'ye girişleri geliyor aklına. Efendim, o coşku geliyor akıllarına. Ne günlerdi diyorsunuz belki de, kim bilir. Hiç gitmeyenler sadece gıpta ile bakıyorlar. İmkanları zorlayın kıymetli dinleyenlerim. Haddi hac için kura çekiliyor vesaire ama umrenin kurası yoktur. O kadar giyim kuşam alıp, o kadar araba değiştirip, o kadar lüks yemekleri yiyeceğimize, efendim biraz parayı biriktirip bir umreye gitmek en azından şarttır yani. Gidelim oraları, bir de o gözle görelim. Ben şimdi bu sahneleri yazarken, anlatırken, paylaşırken Allah hamdolsun henüz haccımız yok ama daha kura çıkmadı. Ama 8 tane umrem olduğu için ben şimdi en rahat anlattığım sahnedir. Ama ben tabi burada Reyhane annemizi anlatmaya çalıştığım için haccın tüm boyutlarını anlatma imkanım yok. Kaldı ki hacı da değilim henüz. Umreciyim de, o da nasip olur inşallah. Neticede yol boyu efendim büyük bir mutlulukla, huzurla devam ediyorlar. 2 haftaya süren, yani tam 2 hafta değilse bile 2 haftaya yakın süren bu heyecanlı yolculuk Mekke ufuklarına varınca bir başka heyecanın kapılarını açıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam önderliğinde yola çıkan hac kafilesinin gelmekte olduğu haberi üzerine Mekke'nin önde gelenleri başta olmak üzere bütün halk onları karşılamaya çıktı. Bunca karşılayıcıların sevinç gösterileri ve coşkuları kutlu yolun kutlu yolcularını sarıp sarmaladı. Reyhane annemiz de diğer annelerimiz gibi bu coşkulu karşılama karşısında çok duygulandı. Ama o sadece kalabalığa değil, göründüğü an yüreğini hoplatan Beytullah'a bakmaya başladı. Kabe-i Muazzama hoş geldiniz der gibiydi bütün yolculara. Hepiniz bilirsiniz, yani gidenler daha doğrusu, Mekke'ye yaklaştıkça artan telbiye sesiyle dağ taş inlerken lebbeyk Allahümme lebbeyk, Kabe göründüğü an bütün diller bir anda sus pus. Kabe konuşuyor artık. Beytullah konuşuyor. O yüzden Kabe görününceye kadar lebbeyk lebbeyk diye geliyoruz. Kabe göründü mü lebbeyk bitiyor. Artık başka bir şey başlıyor. Bunca yıl sıradan bir Yahudi olarak yaşayan Reyhane annemiz ilk defa gördüğü Kabe ile beraber yeniden doğuyordu adeta. Daha önce de Kabe'yi çok duymuş, çok dinlemişti. Ama o zaman Yahudi olduğu için pek ilgisini çekmemişti. İslam ile şereflenip Müslüman olduktan sonra Kabe kelimesi geçtikçe içinde tarifsiz bir hissiyat dolaşır olmuştu. Ama şimdi Kabe ile karşı karşıyaydı. Kabe'ye bakarken Kabe'nin de kendine baktığını düşünüp bir başka heyecan yaşıyordu. Ve bu heyecan artarak devam ediyor. Biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim, Kabe'ye bakmak da ibadet. Kabe'ye bakıyorsun, Kabe de sana bakıyor, bakışıyorsunuz. Evet. Sevgili annelerimiz de bütün sahabiler gibi Resulullah Aleyhisselam'ın talimatıyla hareket ediyorlar. O ne yapıyorsa hepsi aynısını yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi Aleyhisselam'ın işte Mescid-i Haram'a girişi, tevazuyla girişi, tavaf edişi, ondan sonra oradaki insanlarla efendim görüşmesi, sonra işte Arafat'taki vakfe, Mina, Müzdelife, Meş'ari Haram, kurban kesilmeleri, şeytan taşlanması, ben ayrıntıya girmiyorum. Yani ne yana bakarsak bakalım efendim hep bu. Aleyhisselam haccınızı benden öğrenin. Zira bilmiyorum. Belki de bu hacımdan sonra bir daha hac edemem diyerek adeta onlarla vedalaştı Aleyhisselam. Ama oraya girmiyorum. Bütün sahnelerde Reyhane annemiz Hazreti Peygamber'le beraber, yani bazı özel durumlar var. Ayşe annemizin özel mazereti oluyor. Sevda annemizin vakfede Arafat'ta bir takım problemleri oluyor. Yani kilonun verdiği şeyden dolayı biraz yürüme sorunu yaşıyor. Bunlar var ama Hazreti Reyhane annemizle ilgili böyle bir rivayet elimizde yok. Sadece Peygamberimiz Aleyhisselam ile beraber efendim hacı yaptı. Yani biz şöyle diyelim şimdi, bütün safalarda hem Reyhane annemiz ve hem de diğer annelerimiz sürekli Peygamberimiz Aleyhisselam ile beraberdi. Neticede hac ibadeti yapıldı, Medine'ye dönüldü. Efendim, bir de oradaki vazifeliler, görenler, onları karşılayanlar bambaşka bir şey. Reyhane annemiz diğer annelerimiz ve sahabeler gibi bu mukaddes yolculuğun her safhasını bir başka sindirerek yaşıyor. Gerek yolculuk esnasında ve gerekse diğer bütün yerlerde Resulullah Aleyhisselam'la beraber olmanın hazzını öyle yaşadı ki Medine'ye geldiği halde sanki hala oradaymış gibi, bize öyle olmuyor mu? Gidiyoruz, geliyoruz, aklımız orada kalıyor. Öyle gerçekten çok farklı. Ama tekrar söylüyorum, Hazreti Reyhane annemizin ayrıca bir şeyi yok yani. Şunu bilmek gerekiyor. Reyhane annemiz büyük bir heyecanla, muhabbetle Resulullah Aleyhisselam ile beraber haccını yaptı. Medine'ye döndü. Hacı anne oldu Hazreti Reyhane annemiz. Evet. Hazreti Reyhane annemiz bunca nimetlerin yanında hac nimetiyle müşerref olmuş, tabir yerindeyse dünyalık her şeyi yaşadığı gibi onu ahiret alemine götürecek şeyleri de yaşamıştı. Allah'tan daha ne isteyebilirdi ki? Ancak bir şey dikkatini çekti. Bunca yıl Yahudi olarak Yahudiler içinde yaşamış, her türlü entrika, hile, desise ve ihanet görmüştü. Ama o zaman bütün bunları normal görüyordu. Genel olarak öyle bir yetiştirme yöntemi uyguluyorlardı ki Yahudiler sadece varlıklar değil, bütün insanlar da Yahudilere köle olmak, hizmet için yaratılmışlardı. Öyle bir ortamda yetiştiği için hep hadiseye bu gözle bakıyordu. İslam ile şereflendikten sonra bunun böyle olmadığını, Yahudilerin yalan söylediklerini gördü ve artık bütün ruhuyla, her şeyle Hak bin İslam'ın temsilcisi olarak yaşamaya devam etti. Sürekli şu cümleyi kullanıyor: İslam ile şereflendiren, ikinci hayatımda beni Müslüman olarak yaşatan ve nebiler nebisine zevce yapan Allah'ıma hamdolsun. Sanki tesbihat yapar gibi bu sözü dilinden düşürmüyor. Hacdan geldikten sonra kaç hafta, kaç gün bilmiyoruz ama kaynaklarımız diyor ki hacdan geldikten kısa bir süre sonra hastalandı Hazreti Reyhane ve çok yatmadan vefat etti. Hacdan geldikten sonra hastalandı, çok yatmadan vefat etti. Bakın, birdenbire bitti, gördünüz mü? Şimdi Hazreti Reyhane annemiz diğer annelerimizle beraber, tabi başta Resulullah Aleyhisselam, Medine-i Münevvere'de ziyaretimizi beklemektedir. Ne diyeceğiz? Sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu anhum ecmain. Hazreti Reyhane annemizi tabir yerinde ise kıymetli dinleyenlerim kılı kırk yararak kaynakları tarıya tarıya ancak bu kadar bir araya getirebildim ve 10 bölümde sizlerle paylaştım. Bundan sonraki hafta en son Hazreti Maria annemizi paylaşmak ümidiyle noktayı burada koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.